Kavramdan varlığı çıkarsanması evet. Demiştiniz. Neydi o?
Ontolojik tanıtlama. Varlık bilimsel tanıtlama. Tanrı'nın varoluşunun tanıtlamalarını üretmişler. Tabii Descartes'te de var bu. Erekten tanıtlama var. Teleolojik uslamlama ya da teleolojik argüman. Evet, ontolojik argüman. Mesela. Bu kavramdan varlığı çıkarsama. Bir şeyin kavramından varlığını çıkarsamak. Yani bir şeyin kavram ve varlık arasındaki... Şimdi bunun anlamı şu, yani kavramını düşünebildiğimiz her şey var mıdır gibi soru getirilebilir orada. Yani bazı şeyler...
Ya da tam tersi varlığı olan kavramının olması.
O da olabilir ama o Tanrı konusunda genellikle şey, Tanrı'nın kavramı özel olarak kabul ediliyor. Tanrı'nın düşüncesi var, kavramı var, tasarımı var. Acaba varlığı var mı? Eğer birisi Tanrı'nın varlığını tanıtlamış olursa, tanıtlamayı başarırsa o kavramdan varlığı çıkarsamış olacak. Ya da düşünceden, değil mi? Yani çünkü önce düşüncesi var. Her düşündüğümüz şeyin var olduğunu söyleyemeyiz. Tek boyutlu at, unicorn, yani o onu düşünüyoruz, düşünüyoruz diye onun var olduğunu söyleyebilir miyiz?
Söyleyemeyiz.
Tanrı için de böyle ve
var olmak dediğiniz buradaki varoluş mu?
Şimdi gerçekliğin. Orada şeyi düşünürseniz, varlık kategorisinin soyutluğunu, yoksulluğunu düşünürseniz bir şeyin varlığını ileri sürmek aslında
hiçbir şey söylüyorum.
Yani gerçekten de onun evet edimselliğini ileri sürmek demek değil. Yani şey diyebilirim ben, tek boynuzlu at var. Çünkü ben düşünüyorum onu. Yani bunun varlığı şey demek değil. Bu dünyada dört ayağı üzerinde yürüyen fiziksel bir atın ve tek boynuzlu bir atın var olması demek değil. Düşüncenin de varlığı var. Bir imgelem de varlık taşıyor. Değil mi?
Bunda var mı?
İmgesel varlık var mıdır?
İmgesel varlık edimsel değildir.
Edimsel demiyoruz ama varlık edimsel değil.
Var mıdır?
İmgesel varlık var mıdır?
Hayali.
Var mıdır? Düşüncende, bilincinde, hayalinde, imgeleminde vardır. Ve onun var, benim imgelemim de var olması edimsellik demek değil.
Ama yani çünkü orada şöyle bir şey var. Siz önce bir boynuz diye bir şey biliyorsunuz, bir de at diye bir şey biliyorsunuz. İkisini birbirine monte ediyorsunuz, ortaya bir imaj çıkıyor. Bunlar öyle şey değil de, o farklı şeyler yani.
İmgelem bu zaten.
At da farklı.
Yani imgelem bağlantılarını serbestçe kurabilir.
Bağlantısız bir şey düşünemezsiniz ama.
Evet.
Yani önce bir boynuzu sonra bir atı düşünüp bunları birleştirip bir ilgiye koyuyorsunuz da
evet.
Bunları düşünmeden garip bir şey tasarlayamazsınız.
Tabii parçalardan birleştireceksin, evet. Sentez yapacaksın.
Mesela mavi gözlü atmaca.
Ama orada da mavi var atmaca var.
Ha?
Mavi var atmaca var. Yani öyle bir yer bir şey birleştiriyorsunuz. Yani görmediğiniz şeyi göremezsiniz, düşünmediğiniz şeyi düşünemezsiniz.
Pekala, kavram ontolojik
arama. Bunun ekinde edimsellik 142 şey bir paragrafın ikinde bir şey var, bir ek var. Bunun devamını tabii okumak biraz daha şey yapar da.
Evet.
Burada vardığı bir nokta var. Onu bir okumak istiyorum.
Tamam.
Burada sözü edilen o kaba edimsellik anlayışı ve onun elle tutulabilir ve dolaysızca algılanabilir olanla karıştırılması Platon evet. ve Aristoteles'in felsefeleri arasındaki ilişki konusundaki yaygın ön yargının zemininin aranması gereken yerdir. Bu ön yargıya göre Platon ve Aristoteles arasındaki ayrım öyle bir yolda alınır ki Platon ideayı ve yalnızca ideayı gerçek olarak kabul ederken buna karşı Aristoteles ise ideayı yatsıyarak edimsel olana sarılır ve bu nedenle görgücülüğün kurucusu ve öncüsü olarak görülmesi gerekir.
Evet, yani kısaca şu...
Bu konuda belirtmek gerek ki gerçi edimsellik hiç kuşkusuz Aristoteles felsefesinin ilkesini oluşturmuş olsa da bu gene de dolaysızca bulunanın sıradan edimselliği değil ama edimsellik olarak ideadır. Buna göre Aristoteles'in Platon'a karşı polemiği daha tam
olarak
şöyledir. Aristoteles Platonik ideayı yalın, burada bir Yunanca bir
dinamis
yani,
olarak belirterek buna karşı ileri sürer ki idea ki ikisi tarafından da eşit değerde biricik gerçeklik olarak kabul edilir. Özünde Bu nedir? Burada bir nevi...
Enerjiye
olarak örnek, baştan sona dışarıdan olan iç olarak, böylece iç ve dışın birliği olarak ya da sözcüğe burada verilen vurgulu anlamda edimsellik olarak görülmelidir. Aristoteles ve Platon arasında sanki farklı bir edimsellik
kaçın paragrafta bir sorar mısın?
Bu eski bu 142. paragrafın eki olarak yazılmış bir açıklama var. Onun sonuna doğru.
142'nin eki. Tamam, aslında burası çok güzel ve
evet.
Elimsellik anlayışıyla elimsellik ve varlığı bir kere edimsellik şey değil diyor. Algılanabilir ve duysal olan elet gelir. Yani duyulara gelir olanla karıştırmayın diyor. Edimsellik şey değil. Edim olması, duysal olması anlamına gelmiyor. Platon ve Aristoteles'in felsefeleri arasında idea denen şey, Platon'un ideası denen şey. Şimdi onu bir düşünün. Orada aslında Hegel'in daha sonraki idea basamağında ideayı çözümleyişi de bununla ilgili. Platonik idea ile. Platonik idea da bir kavramdan söz edecek miyiz?
Güzellik.
Örneğin güzellik ideası.
Güzellik.
Efendim?
Kavram, tabii.
Evet, söz edeceğiz.
Kavramdan söz edeceğiz. Bir kavram var ama idea kavramdan daha fazlası. Çünkü idea da bir de kavramın yanında o kavramın nesnelliği var. Yani platonik ideanın karakteri o. Platonik idea şey değil. Benim bilincimdeki bir düşlem, bir imgesel bir yaratı falan değil Platon'un. Platon'un ideaları hep var olan, işsiz sonsuz, yaratılmamış varlıklar. Nesnellikler daha doğrusu.
Kavram ve realitenin birliği.
Evet, kavram ve nesnelliğin ya da realitenin birliği. Platonik ideanın değeri bu. O yüzden Hegel ideayı...
Saltık ideayı aynı şey mi?
Saltık idea... Şimdi saltık dendiği zaman bir şeyin ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Yani saltıkta ilişkisizlik olması gerekiyordu hatırlıyorsanız. Ama yani mesela dolaysız idea diye bir şey var. Yaşamla eşitlediği, yaşam olarak gördüğü şey. O saltık idea değil. Saltık idea da ideanın kendiyle ilişkisi var. Yani orada onlara gireceğiz. Belki de o zaman daha iyi olur. Biliyorum ama bu çok önemli ve o kadar da karışık bir şeydi. Yani saltık olması demek, bir kere soyut olarak düşünürsek, asaltık olan, analitik olan demek her şeyden önce. Yani ilişkisiz ya da soyut olan demek. Ama saltık olan aynı zamanda sonsuz olma durumu da var. Ve sonsuz olmasının anlamı yine başkasında kendini bulmak ya da karşılığında kendiyle ilişkiye girmek. O anlamda yani saltık ideayı öyle de anlamak gerekiyor ve o şeyden farklı, birinci anlamdan farklı. Yani soyut saltıklıkla somut saltıklık arasında fark var. Sonsuz ve saltık. Bunları Hegel sık sık anlamdaş olarak kullanıyor. Yani yani metinde görüyorsunuz. Şu an aklıma gelmiyor ama sonsuz ilişki dediği zaman örneğin sonsuz ilişki denebilir mi? Hegel diyor. Ya da saltık ilişki. Burada ilişkinin terimleri aslında ayrı değil ama aynı olan şeyler. İlişkinin terimleri farklı olabilir. A, B ile ilişkili olabilir. O zaman orada bir saltık ilişkiden söz edemeyeceğiz. Yani ikisi eşitlenmemişse. Aslında bütün diyalektik moment sonluluk alanı anlamına geliyor. Çünkü oradaki terimler şey değil. Birbirlerine eşitlenmiş, birlikleri kurulmuş terimler değil. Bu kaçıyor mu şey? Yani orada buradaki ilişki sonlu ilişki, sonsuzluk ilişkisi değil. Eğer terimler birbirine eşitlenmişse, yani öz bilinç sonsuzluk alanı.
Tüm belirlenimleri ortaya koymuşsa.
Bilinç kendi kendine nesne alıyorsa, kendi kendini önüne koyuyorsa, kendiyle ilişkiye giriyorsa, o ilişkide bilinç şey değil, sonluluk alanında değil artık. Çünkü karşısında ona başkası olarak duran nesne, onun kendisi.
O zaman sonsuz mu oluyor?
Sonsuz oluyor doğal olarak.
Bilinç kendisi nesne alabilen tek şey.
Ben ona o ilişkiyi yazarken bu sonsuz ilişki diyebilirim.
Bilinç kendini nesne aldığında bu sonsuz bir ilişkidir.
Tabii. Çünkü orada son dediğimiz şey, sınır dediğimiz şey aynı zamanda kendisi. Tam olarak sonsuzun kavramına uygun düşen bir durum bu. O yüzden ama sonsuz demenin ne anlamı var? Anlamı varsa kullanacaksınız o sözcüğü. rastgele her yere...
Belirli bilinç mi, normal bilinç, bilincin kavramı mı? Ya belirli bir bilincin bilinç, durumu aynı şey, daha farklı olabilir ama. Çünkü tüm belirlenimleri sağlık olarak taşımayabilir.
Tabii, bu genel olarak bilinç kavramı. Yani boş diyelim, herhangi bir tikel bilinç değil. Tikel bilinç de kendine nesne aldığı zaman yine kendine... Evet, yani o kadar...
Kendi şeyinde. Tabii.
Önemli olan öz
bilinç olması. Kendi kapsamı dahilinde.
Evet, kapsamı da aynı. Evet. Yani A bilinci, A bilincini ya da B bilinci, B bilincini nesne alıyor. Öz bilinç durumunda. O yüzden. O zaman sonsuzun anlamı buydu. Saltığın anlamı buydu. Burada nerede? Bir yerde saltık anlatım mı vardı bu konuda?
Yani Platon'dan, o Ahmet Bey'in okuduğu şeyden.
Saltık dağdan geçtik.
Tamam. Edimsellik duysal değil dedik. Edimsellik Aristoteles ilkesinin Aristoteles felsefesinin ilkesini oluşturuyor. Ama bu edimsellik olarak ideadır diyor. Sıradan şeyin edimselliği değil ama idea olarak edimsellik. Sonra... Yani Aristoteles ve Platon felsefeleri arasındaki ilişki şey... O çok önemli. Yani şu anki konumuz değil tabi ama Aristoteles ve Platon...
Görgücülüğe yol açtı mı dedi, ben mi yanlış anladım?
Görgücülük olarak, Aristoteles görgücü olarak görüldü ve görgücülüğün kurucusu olarak görüldü diyor. Çünkü Aristoteles şeyle, ideayla değil ama tözsel olanla ya da tikel olanla ya da tekil olanla ilgilendi. Yani Platon'un...
ya ideaları Platon, yoktu yani.
İdeaları...
evet şöyle diyor yani burada... buna karşı Aristoteles ise ideayı yatsıyarak edimsel olana sarılır ve bu nedenle görgücülüğün kurucusu sanırım ve öncüsü olarak görülmesi gerekir.
Doğru. Yani bu Aristoteles'in kendindeki gerçeği değil ama Aristoteles'in yorumlanışına söylüyor. Yani görgücülüğün kurucusuyum demiyor Aristoteles. Şeyler, görgücüler...
Çok mükemmelsizlik olur Aristoteles.
Anlamsız olur. Yani bu... Bunlar şey, felsefe tarihine, bilim tarihine karışan etik bozulmalar, sofistler, yalancılar,
ya zaten aptallar. Zaten burada o şeyi, burada yani. O yargıyı anlatan bir şey var, bir sözcük var. Onu öncelikle söylemek lazım. Tabii bu Hegel açısından.
Hangi yargı?
Bu ön yargıya göre Platon ve Aristoteles evet. arasındaki ayrım diyor. Yani bunu bir ön yargı olarak gördüğünü de söylemiş
tabii,
oluyor.
Tabii.
Böylelikle yani Hegel.
Evet.
Yani o söylediğin şeyi ayırma yapanların aslında...
Fark ediyor burada, bu gene de dolayısıyla bunun sıradan edimselliği değil ama edimsellik olarak ideadır diyor.
Evet, ideayı reddediyor
yani
Aristoteles.
Yani orada hemen evet, şey evet, yapıyor, evet. Altını çiziyor.
Aristoteles ideayı doğruluyor. Aristoteles ideayı reddetmiyor, ideayı doğruluyor. Aristoteles'in Platon'a itirazı genel olarak şey, ideaların ayrı bir alana aktarılmış olmaları şeklini taşıyor. Yani Platon'un, evet... O da haklı bir eleştiri değil çünkü Platon ideaları şey yapmıyor, ayrı bir dünyada, ayrı bir idealar dünyasında var etmiyor. Yani bunlar...
Bu mantığa daha önemli değil işte, bu mantığa da karıştırmamak lazım idealarda.
Evet, monatlar birimin çokluğu, yani idealar değişik şeyler ama monatlar da, yani bir ideasından da söz edebiliriz ve bir ideası... Ya da birler ideası.
Monatlar
kurabilir. İdeayla aynı problemi yaşayacak. Evet. Nerede bunlar?
Nerede?
Monatlar nerede?
İdealar nerede?
Nerede? Evet. O soru şey bir sorusu değil. İdealar kuramının hak ettiği bir soru değil. Çünkü idealar kuramı yani şey değil, uzaysal ve zamansal bir kuram değil.
Yani bu nerede denecek bir şey değiller zaten. Soru yanlış.
Evet. Yani Platon'da ben... Şimdi
nereler kuramı mağaranın dışında güneşte.
O bir benzetme ama.
Ha, bir şey
yani metafor.
Evet metaforlar yani çok böyle. Kullanılıyor. Platon idealar ya Aristoteles'in eleştirisi kabaca şey idealların ayrı bir dünyada var olduğu ama Platon'da da ayrı bir dünya yok. Yani idealar Platon belki de onun gereğini bile duymuyor. Yani idealar ayrı bir dünyada değildir deme gereğini bile duymuyor çünkü öyle düşünmenin bir anlamı yok. Yani Aristoteles, Platon'la ilişkisi şey olarak... Şimdi bu konuda galiba en yakın açıklama şey Aristoteles ve Aristoteles Platon'un arkasından geldiği için Platon'un etkisinden, nüfuzundan belli bir ölçüde zarar gördü. Ya da engelleyici oldu Platon. Yani Aristoteles araştırmalarını daha ileri götürürken...
Öğrencisi değil mi?
Öğrencisi 20 yıl öğrenciliğini yapmış.
Az bir şey değil. Tabii
yani ve Aristoteles'in Platon'a karşı tutumu biraz haksızlık gösteriyor. Çünkü eleştiriyor Platon'u, haksız bir şekilde eleştiriyor. Yani bu horismos, ayrılık konusu var. Yani onu Aristoteles Platon'u şey olarak suçluyor. İki dünya yaratmakla suçluyor. Ve bu suçlama haklı değil. Yani bu suçlama
Aristo belki bunu daha
yapmaması gerekir.
İdealar eğer Kur'an ve realitenin birliği ise haklı değil tabii.
Tabii. İdealar öyle platonik. Platonik idealin karakterinin öyle olduğunu görürüz.
Kur'an ve realitenin birliği ise.
Evet.
Peki orada başka bir soru geliyor hemen akla. Kötülük ideası var mı?
Evet. Her şey. Yani dünyada var.
Platonik anlamda tabii. İyilik ideası ve kötülük ideası ayrılmaz olacak üstelik. Var olması. Evet. Ve
olmalı zaten.
Evet.
Kaçınılmaz olarak.
Hayır, olması gerekecek dedim. Platon demiyor tabii ki ama demesi gerekir. Yani bir ayrı, bir iyi ideası, bir kötü ideası olmaması gerekir. İdealar, yani güzel ve çirkin ideası falan. Bunlar şey, ayrılmaz olan şeyler. Platon. Ve sonra...
Kötü ideası var mı diye,
evet.
İdeası var mı diye.
Var.
Çünkü iyilik ideasının kendisi kötülük ideası. İyilik ideası kötülük ideasının kendisi demek durumundayız.
Var olan her şeyin bir ideası var.
Evet.
Var.
İşte bir. Yani ayrılması olanaklı değil. Şeye girmeyelim. Teodizi yine iyilik ve kötülük konusu. Tanrı'nın yani dünyada Voltaire'le Leibniz arasındaki şey. Yani bu dünya olanakla en iyi dünyadır.
İdea olarak değil, kavramında düşünürse, kavram olarak. O belirliliği içinde.
Kim diyor bu dünya olanaklı?
Leibniz.
Leibniz. Hangi dünyayla karşılaştık?
Bu dünya.
Hayır.
Olanakla en iyi dünya.
Başka bir dünyaya göre.
Hayır. Evet. Başka bir dünya yok çünkü. Yani Leibniz. Bu dünyayı Tanrı yarattı diyor. Dolayısıyla, yani Us yarattı, Logos. Dolayısıyla bu dünya olanakla en iyi dünyadır. Ne dahisi olabilir, ne de olması gerekli, ne de bu dünya eksik. Yani her şey bu dünyada ve bu dünya en iyi dünya. Yani en iyi derken aslında o şey saltık olarak iyi demek istiyor. Çünkü daha iyisi olabilecek bir dünya değil bu. Yani sonsuz iyi olabilecek bir dünya. Ve ona doğru gidiyor.
Çünkü sonsuz iyiliği izil olarak şeyinde taşıyor. Bu o diyalektiği çok açık koyma şeyi, evet. İfadesi aslında. Aynı zamanda da belirli olarak alındığında da mutlaka o belirli eksikliklerini gösteriyor.
Yani gelişme varsa, evet. Eğer zaten gelişme varsa o da kötülük doğal olarak ortaya çıkıyor. Olmaz. Kötülük iyiliğin gerçekleşmemiş olmasının olmaz kanıtından var. Başka bir şey değil. Ve onun ölçüsünü veriyor aynı zamanda. Evet. Ve iyiliğin gelişmesi, kötülüğün ortadan kalkması anlamına geliyor. İnsan ussal varlık olduğu için kötülüğe doğru değil, iyi olana doğru gelişiyor. Ve yani köleliğe doğru değil, özgürlüğe doğru gelişiyor. Önemli olan o gelişmenin dondurulmaması. Çin'de olduğu gibi, Hindistan'da olduğu gibi diyoruz. Çünkü oralarda bir donma var, yani bir durma var. Eğer o açılırsa, o ortadan kalkma olursa, o zaman belki bir an şaşıracak. Yani şeyde olduğu gibi, Orta Çağ'da Roma İmparatorluğu çöktüğü zaman bir süre 10 yüzyıl kadar şey oldu, Avrupa karanlığa gömüldü. Öyle
ama oluş
ama
sürecine
Roma İmparatorluğu'na
aykırı bir şey değil mi? Paradoksal bir şey değil mi? O oluş sürecine aykırı bir şey değil mi? Orada donma olmaması lazım.
Evet.
Belki yavaşlama olabilir süreçte de donma
kitlenme oluyor. Yani. Ve nitekim şeyde de Çin'de, Hindistan'da o donma kırıldı. Yani değişiyorlar.
Tabii
parçalanıyorlar. Ortadan kalkıyorlar. Onlar ne olduğunu, yani burada dünya tininin şapşallığı kendini gösteriyor. Bu insanlar bir milyar bir yerde ne olduğu konusunda hiçbir fikirleri yok. Değişiyorlar ama olan konusunda gerçekten bir kavrayışları var mı acaba? Yani bir komünist partisi merkez komitesine şey alır mı? İş adamını alır mı? Milyarderi. Alır mı?
Çin'de mi?
Tabii. Çin'e gitmene lüzum yok. Çünkü Fransız Komünist Partisi bundan 25 sene önce Fransız Komünist Partisi'nin en büyük finansörü Fransa.
Merkez Komitesi'nde bulunuyor muydu?
Fransız Komünist Partisi'nin en büyük finansörü
Ya bu Çin'deki adam sömürüyor
Fransız ya. Fransız multimilyarder bir adamdı.
Finansör değil, Merkez Komitesi üyesinden söz ediyoruz.
Yani Merkez Komitesi'nde miydi değil miydi onu bilmiyorum
bir burs yani var, bir iş adamı.
Böylesine bir
o açıklanabilir. Şey bak abi, ikisi aynı değil. İkisi açıklanabilir. Benim trilyon dolarım olur ve ben bu dünyada ahlaksızlık ve sömürü egemendir ve buna karşı savaşmak istiyorum. Bilincini taşıyabilirim ve komünist partilerine ya da şuna... Yani o şey değil. Olanaklı bir şey. Ama bir komünist partisinin merkez komite üyesi olarak bir hırsızın olması, milyarder bir hırsızın olması o biraz daha enteresan bir şey.
Yani işte demokrasilerde de hırsız başbakan olduğu gibi oralarda böyle şeyler olabilir böyle.
Pekala. Şimdi Platon ve Aristoteles arasındaki ilişki şey değil. Yani bir çelişkili durum ya da karşılık durumu hani değil. Gelişme ilişkisi.
Evet. Öyle bir evet. Şey var yani. Önemli bir nokta.
Yani görgücülük, Aristoteles'in görgücülüğün bu dar kafalıktan gelmiş. Çünkü Aristoteles aslında gerçekten gözlem yaptı. Kurbağaları, kaplumbağaları, balıkları, gözleri, Darwin gibi onları biyoloji falan kuran Aristoteles kaydetti. O konuda çalışmaları var.
Sınıflama yaptı.
Bu görgül bir çalışma ve bu yüzden de Aristoteles'in görgücü olduğunu söylemek için şey olmak gerekir. Orada.
Şimdi burada demin okuduğum şeyle ilgili olarak varlık ve yansımanın dolaysız birliğidir dediği noktaya anıştırma yaparsak, evet. Burada yanılmıyorsam insanı temel alarak yapıyor burada. Çünkü diğer canlı varlıkları ihmal etmiş görünüyor veya yok sayıyor onları.
Burada evet devam et.
Değil mi? Yani böyle bir sonuç çıkıyor. Yani diğer canlı varlıklar
varoluştan
us olmadığı için herhalde burada
burası şey öz alanıydı. Öz alanı bilimlerin alanı diyor genel olarak. Çünkü öz alanında biz duysal olanın alanında değiliz. Duysal olanın alanı daha çok nitelik, nicelik ve ölçünün alanı. Çünkü oralarda o kategoriler aynı zamanda duysal karakter gösteriyorlar.
Dolaysızlık alanı.
Dolaysızlık yani ve duysallık alanı şey gibi. Çakışıyor.
Düşünceyi şey yaptıran
bir yani
şey
değil. Eşitlemiyoruz bunları ama bir şeyin niteliği duysal, bir şeyin niceliği o bile duysal ve ölçüsü bile hatta duysal ama çünkü ölçüde duysal, yani yüzeysel bilincin, dolaysız düşüncenin sınırına bir yerde gelinmiş oluyor. Ama öz alanında ise şeyde değiliz artık, dolaysız bilinç aşamasında değiliz, derin düşünme aşamasındayız. Çünkü derinle düşünüyoruz. Yani bir şeyin nedenini sorduğumuz zaman o neden o şeyin dolaysızlığında yatmıyor. Yani nitelik yeşil dendiği zaman yeşili alıyoruz. Ve bunun nedeni nedir sorusu gelmiyor. Yani yeşil neden, bu neden yeşildir falan gibi bir soru gelmiyor değil mi?
Bir düşünce gerektirmiyor.
Ki o bile sorulduğu zaman orada da aslında yine görüngü kategorisini kullanmış oluyoruz. Çünkü bu bir fenomense bunun özü nedir sorusu gelmek zorunda. Her neyse. Yani varlık alanında dolaysız bilinç aşamasındayız. Ya da evresindeyiz ve fenomen öz alanına geldiğimiz zaman düşünce derinleşiyor. Ya James neydi? Çıkış noktamız bu edimsellik.
Edimsellikle ilgili olarak zaten demin okuduğumuz şeyde oradaki çeşitliliği onun için söyledik ya kuvveti gerekli kılıyor edimselleşmede.
Pekala o zaman.
Varlıkla ilgili olarak varlık yansımanın dolaysız birliğidir.
Şimdi yansıman...
Dediği zaman burada ister istemez özek diyebilir miyiz? İnsanı özek.
Ha, insan neden? Burada tamam.
Evet, bu anlamda.
Değil. O insana sınırlı değil. Doğaya ya da insana ya da şuna buna diye düşünmememiz gerekiyor. Yani varoluş yine alt kategorilerden birisi. Yani daha yüksek kategoriler var. Görüngü daha yüksek, edimsellik daha da yüksek. Varoluş kategorisi yansıma içeriyor ve dolaysızlık içeriyor değil mi? Dolaysızlık ve yansımanın birliğidir diyor. Yani dolaylı varlık diyorduk biz sana.
Varlık ve yansımanın doğasız birliğidir.
Doğasız birliğidir. Yansımayla ilişkisi nedir varoluşun? Onu bir düşünün.
Varlığını kendinde taşımamak.
Yeterli mi bu?
Nasıl bir daha söyleyeceğiniz?
Varlığını kendinde taşımamak. Başkasında var olmak.
Evet, evet.
Yansıma ilişkisi.
Başkasında şey.
Yansıma olmasının, Hegel'in o terimi kullanmasının nedeni öz alanına ait olması. Yani varoluş...
Ama özellikle kendi içine yansıma diye refleksiyon kullanıyor, öyle değil mi? Aslında öyle biliyorum yani.
Varoluş hem kendi içine hem kendi dışına yansıması gereken bir kategori. İkisini de yapacak.
Başkasında var olma.
Tabii, başkasında
olma. Doğru. İşte
tamam, bazen başkasında bulma işte.
Tamam, benim kullandığım daha olmuş.
Yani başkasına yansıma ve kendi içine yansıma ya da kendine yansıma kategorileri var orada, varoluşta. Varlıktan ayrı olarak...
Kendi içine yansıyan öz değil mi?
Efendim?
Kendi içine yansıyan özün kendisi değil mi?
Evet.
Tamam.
Varoluşta öz.
Varoluşta öz.
Çünkü yani varoluşta dolaysız olarak düşünün... Şimdi orada evet, o neden öyle? Bir problem var orada. Şimdi varoluşu zeminden gelen kategori olarak düşünürsek, zemin kendini ortadan kaldırdığı zaman, varoluş ortaya çıktığı zaman, varoluş ortaya çıkan bir şey. Dolaylı olmasının anlamı o. Existere diyor Hegel, ortaya çıkmayı belirtir Latince sözcükte. Türkçedeki etimoloji biraz ayrı şeyden, Latince'den. Ama şimdi... Varoluşun dolaysız... Bazen o aynı oluyor.
Dolaysızlıkla dolaylılığın ortadan kalktığı an gibi.
Oluş da burada dolaylılığı belirten bir şey zaten.
Tabii. Yani zemin zaten dolaylılığın kendisi. Ama dolaylılık ortadan kalkıyor. Yani dolaylılığın ortadan kalkması varoluşu dolaysız kılan ya da gösteren şey, faktör. Ama varoluş aynı zamanda... başkasına bağlı olan ya da başkasından gelen bir kategori ve o yüzden Hegel hemen şey yapıyor, bir varoluşlar çokluğu vardır deyip varoluşları çoğaltıyor. Yani bütün her şey varoluş. Çünkü varoluş kendi içine yansımadır diyor. Bu dolaysızlık olarak anlayabiliriz buna. Yani zeminin ortadan kalkması. Hayır, çoğulaması şöyle olacak. Varoluş başkasına yansıdığı zaman
başkasına ihtiyaç.
O başkası o başkasına yansıyacak. Hepsi birbirine yansıyor. Yani bütün varoluşlar birbirine yansıyor.
Öyle zaten.
Şimdi birden çoka geçişin mantığı da bu. Kendi için varlık neydi? Kendi için olmak demek. Kendine nesne olmak demek. Bir kategorisi, bu varlık alanına düşüyor, öz alanına değil. Bir kategorisinin bir olması için ikinin olmaması gerekir. Çokun olmaması gerekir. Yani bir, o Parmenides'in biri, Parmenides sadece varlık vardır diyor ya da bir diyorlar ona. Ve o panteizm olarak kabul ediyor çünkü sadece tek bir şey var, bir var ve ondan başka hiçbir şey yok. Bu kendi için varlık kategorisi durumunda da onu düşünmemiz gerekir. Bu özde işimize yarayabilir. Öz aynı zamanda kendi için varlık, onu ya da yansıma denen şey. Şimdi, bir kategorisi durumunda yansımayı düşünebilir miyiz?
Birlere yansıyor diye.
Ama yansımayı düşünebilir.
Bir kategorisi durumunda düşünün.
Düşünün.
Legal bu.
Dünyalını bırakırsak
çünkü bir şey yok dersin. Bir ilişkisizlik değil. Kendi için olmak demek.
Yansıma.
Hegel kendi için varlık anlatımının geçerli olup olmadığını da sorguluyor. Hatırlarsanız. Yani bir kategorisini kullanmıyor şeyde. Varlık bölümünde bu biraz daha öteki o bölüme bakarak ve anımsamanız gereken bir şey. Yani
nitelikte vardı
galiba. Nitelik bölümünde. Yani şimdi varlık genel olarak şey, varlık belli varlık ve kendi için varlık olarak ayrışıyor şeyle ilgili. Varlık nitelik bölümünde. Kendi için varlık niceliğe geçişin şeyini hazırlıyor, zeminini hazırlıyor ve geçiliyor. Şimdi biz şeydeyiz, kendi için varlığı düşünürken nitelik alanının son kategorisindeyiz. Ve son kategori bildiğiniz gibi olumsuzun olumsuzu. olumsuzlamanın olumsuzlaması.
Nitelikten niceliğe geçmesi.
Niceliğe
daha geçmedi.
Geçmedi.
Oradan.
Gelecek sonra... bir oradan oraya geçiyor.
Birden birilere sıçradık.
Evet. O zaman niceliğe geçme zemini. Yani bir de yetmez nicelik için. Birilerin çok çokun da.
Birilerin kendini yetmesi.
Biz şeydeyiz, bir kategorisini düşünüyoruz. Kendi için varlık kategorisini düşünüyoruz.
Bu ki, ancak insanı merkeze alarak düşünülebilecek bir şey.
Ne? Kendi insan
tabii yani kendi için. Kendini nesne olarak alabilecek tek yaratık bir insan. Yani herhangi bir başka canlının
doğru.
Böyle bir şey yapabilmesi mümkün değil ki. Olası
bir şey
değil
yapması
yani.
Olarak değil de mantıksal anlamda.
Hayır, mantıksal olarak da yani ruhsal olarak da bir şey, böyle bir şey yapabilmesi o, mümkün değil. Yani kendi için
kavram
deyimini kullanabilmek.
Biz kullanıyoruz ama.
Kavram olarak düşünüyoruz. Yani bir belirlenip bir şey koymuyoruz. Sadece bir kavramını düşünüyoruz şu anda. Birin ilişkileri var mıdır yok mudur bunları düşünüyoruz. Yani belirli bir birden bahsetmiyoruz. Her şeyi yükleyebilirsiniz ona. Sen
birin ilişkisi varsa bir çok olur.
Parmenides diyaloğundaki olduğu gibi.
Yani çünkü birin ilişkisi varsa bir çok olur, iki olur. Örneğin bir ilişkisi varsa tamam, iki yani, olur. İki tamam. İlişkisi varsa bir ve iki ilişki üç olur. Çok yani birin ilişkisinin olmaması gerekir.
Evet.
Hayır ben kendi için deyimi için ama, özellikle söylüyorum.
Bir izleyin, birin ilişkisi olmaması demek, birin olumsuzlanmaması demek. Yalnızca evet. Bir var, evet. Başka hiçbir şey yok. Olumsuz, arı olumluluk
şey yok
ve evet hiçbir şey yok. Yani
bu şimdi, aynı zamanda panteizme götürür.
Güzel. Evet işte panteizme götürüyor zaten. Parmenides'in panteizme ya da Eleatiklerin panteizmleri, bu Spinoza'nın panteizmi buradan geliyor. Şimdi bizi burada ilgilendiren çoka geçiş, birden çoka geçiş ve buna nereden geldik?
Nicelik nicelikten geldik.
Özün ilişkisi, özün varoluşta, varoluştan geldik. Onu bağlayacağız.
Mantıksal olarak. Dönük yansıma ilişkisinden bahsettik. Yani bir de
evet.
Yansıma ilişkisi midir?
Evet. Tabii varlık alanında yansıma ilişkisi nasıl olur? Olur. Yani çünkü şimdi bir şeydir, ilişkisizdir. Dolayısıyla yansımasızdır. Bir yansıma da olmayacak. Bir olarak biri düşünürsek yalnızca bir vardır.
Evet.
Anlamı bu. Eğer yalnızca bir yoksa, çok varsa zaten o zaman birden söz edemeyeceğiz. Çoktan söz edeceğiz. Birin kendi ilişkiye girmesi konusu var. Çünkü kendi için varlık anlatımını kullanıyor.
Birin dolaysızlığı ve dolaylılığı, varlık gibi. İşte varlık hem ancak, dolaylı hem dolaysız olması gibi.
Devam et.
Biri düşünmek,
birin
dolaylılığı, biri bir yapması demek. Birin bir olmasını yapan onun dolaylılığıdır.
Onun olumsuzlanmasıdır.
Onun olumsuzlanmasıdır.
Yani bir çok olumsuzlayarak bir olabilir. Ya da genel olarak olumsuzlama kapsar. Bir evet. Olumsuzlama kapsar. Ama bir olumsuzlama kaplarsa o zaman bir olmaya son verir.
Çok olur.
Çok olmaması için biri olumsuzlayan şeyin de bir olması
kendisi
gerekir.
Kendisi olması.
Özdeş olması.
O yüzden kendi için varlık ya da kendiyle ilişki diyoruz. Özdeşlik diyoruz aynı zamanda. Yani kendi için varlık aslında bir tür özdeşlik. Ayıştıra gibi. Ama Hegel orada henüz özdeşlikten söz etmiyor. Çünkü nitelik alanında ve henüz yansıma ilişkisinden söz etmiyor. Yine burada geçiş var diyor. Yani bir çoka geçiyor. Bir çokla yan yana bulunmuyor.
Aslında bir şey ve başkası ilişkisi de böyle kurulan bir şey değil mi? Bir şey ve başkası aynı zamanda o bir şeyin kendisi de başkası oluyor. Bir şey başkasına karşı veya başkası
ama
bir şey oluyor.
Bir şey değil. Kendi için yani, varlık değil.
Hayır değil. Ama orada da aslında bir şey var.
Yansıma var.
Yansıma var.
Var. Yansıma dersek bu şey değil. Yani olmaması gereken
kendi
bir şey.
Kendi için varlık zaten böyle kuruluyor. Bu yansıma ilişkisiyle kuruluyor.
Evet. Kendi için varlık yine de Hegel orada yansıma kullanmıyor. Yani kendi için varlık...
Kendi için varlık dediğin zaman ne kadar net ve açık bir ifade.
Çok.
Kendi için varlık yani bu kadar. Başka hiçbir şey.
Başka bir şey için
o
değil.
O da Türkçe'nin bize şeyi işte.
Evet, kendi için varlık yani.
Çok güzel bir şey.
Für sich sein, Almancası da aynı. Öyle yani mi? Tabii şey yok, orada başkası için olma diye bir şey söz konusu değil. Ya da başkasıyla ilişki söz konusu. Başkası için olma, başkası için varlık denen şey, başkasıyla ilişki imliyor. Ama başkasıyla ilişki birle bağdaşmıyor. Birin Tanrı'nın ilişkisiz olması, saltık olması gerekir. Değil mi? Kavramsal olarak ya da tasarımsal olarak.
Saltık olması.
Yani Tanrı birdir dedikleri zaman dindarlar onu anlatıyorlar. Tanrı tek varlıktır, gerçek varlıktır. Dolayısıyla sonluyla ilişkisi yoktur ve eğer sonluyla ilişkisi varsa o zaman sınırlanacak, olumsuzlanacak ve saltık olmayacak, bir olmayacak.
İnsan açıdan baktığın zaman sonluyla ilişkisi
var. İlişkisi yoktur ama birliği vardır.
Sonluyla ilişkisi var. İşte. Nasıl var? Sonluyu yaratmış.
O zaman
yani ilahiyat açısından söylüyorum bunu.
Doğru, doğru yani. Çünkü yaratmayı Tanrı'ya yüklüyorlar ama Hegel orada onlarla biraz şey yapıyor, üzülüyor onlar adına. Çünkü yaratma ediminin kendisi bir olumsuzlama imliyor.
Olur mu? 6 günde yaratmış, sonuncu gün dinlenmiş diyor.
Yaratmanın kendisi Tanrı'nın yanında bir ikincinin varlığını,
fazladan bir şey,
bir başkalığın ortaya koyulmasını, sonluluğun ortaya koyulmasını, dolayısıyla Tanrılığın olumsuzlanmasını imliyor.
Ama o yaratılanın kendisinden başka olmaması şartıyla. Ancak ama o
aynı zamanda da şey var, Tanrı tüm olumsuzlıkların toplamıdır. Hiçbir olumsuzlama içermez.
Doğru.
Tanrı saltık, Tanrı'nın saltık olması, Tanrı'nın yaratıcı olmasıyla bağdaşmıyor. Kesin,
ayrıca olarak ereksel açıdan baktığın zaman da oraya bir nedensellik getiremiyorsun. Yaratmış da niye yaratmış? Neden?
Yaratmışlık aslında bizim koyduğumuz bir şey. Çünkü ancak var demekle Tanrı demek aynı şey olabilir. Yani bu bağlamda baktığımızda. Başka hiçbir şey demememiz lazım.
Evet.
Tanrı ve var.
Yaratmış derken var
diyebiliriz.
Yaratma yokluğu imliyor.
Evet.
Yokluktan yaratma olacağı için.
Evet.
Ve bunlar şeyler, Tanrı bilimsel konular.
Yani ilahiyat konusu zaten bunu böyle alıyor yani. Yoktan var etmiştir diyor.
Hayır, ama sonlu sonsuz ilişkisi de onun çok benzeri bir ilişki yani.
Ama onu reddediyor işte ilahiyat. Evet. Yani sonlunun varlığını reddetmek zorunda. Sonlunun varlığını reddettiği zaman sonluyla Tanrı arasındaki ilişkiyi de açıklaması duruma düşüyor. Çünkü yaratılış ediminin kendisi sonlunun yaratılışı oluyor ve Tanrı'nın yanına bir sonlunun yaratılması.
Ya da Spinoza'nın yaptığını yapıyor.
Tanrı'nın kendi kendine sınırlaması anlamına geliyor.
İlinekleri çıkaracaksınız. Yani işte o sonluyu ilinek olarak koyacaksınız o zaman.
Evet.
Onun için işte inanç sistemi
ama bu olur. inanç olduğu i̇nanç için sistemi. Düşünceyi bırakıyorsun.
Düşünceyi bırakıyorsun. Zaten inancın anlamı.
Tabii.
Yine de orada oldukça yoğun bir şekilde mantıksal çaba gösteriyorlar. Yani orada resmen felsefenin rolünü üstleniyor Tanrı bilim. Çünkü us yoluyla orada durumu düzeltmeye, açıklamaya çalışıyor.
Ayrıca şöyle de bakabilirsin.
Bir yerinde mantıksal açıklama var.
Tabii.
Erdoğan bilim. Şöyle de bakabilirsin. Evet.
Onu yaptığı zaman
inanç da aslında bir şey. Yani şöyle söyleyeyim. Bir şeyin olduğunu biliyorsan zaten ona inanıyorsun.
Yok, olduğunu bilmeden de inanıyorsun.
Nasıl olduğunu
bilmiyorum. Yani olduğunu kanıtlamaya gerek yok mu adamda inanıyorsun?
Düşüncende bir ölçüde. Bir şey var olan bir şeye inanıyorsun.
Şey, Tanrı'nın inanışı da görmeden inandığına göre ona inanç.
Evet, Tanrı bilimcilerle yani bu konuda mantıksal düzlemde iletişim zorunlu. Zor ama zorunlu. Yani çünkü orada bir şey varsa, mantıksal çaba varsa ya da düşünce çabası varsa ona
orada şeyi arıyor ama akılla, izlemek, usla, vahiy arasında bir çelişki var esas. Evet. Ama tabii bunu yalın bir şekilde söylemek de doğru değil. Çünkü vahyin içinde de bir us var. Yani vahiy yoluyla gelmiş bir takım dinsel kurallar ki hepsi vahiy yoluyla gelmiş işte kitap.
Evet, gökten bir şey yani. Böyle
ama diyelim. Hepsinin bir ilahi anlamda bir nedeni var yani.
Bir potansiyel var, onu anlama potansiyeli var.
Kötülüğün ortadan kaldırılması.
Evet.
Örnek, birinci madde diyor öldürmeyeceksin demiş.
Evet.
Öldürmeyeceksin. Şimdi öldürmeyeceksin dediği zaman tabii insanın insanı öldürmesini değil, insanın başka canlıyı öldürmesinde. O yasaklanmış oluyor tabii. Evet.
Bir de eğer
yani
vahiy geliyorsa...
Bir ama şimdi bugünkü modern mi diyeyim artık yani günümüzdeki yaşam biçimine getirdiğin zaman bir takım şeyler içinden çıkılmaz hale geliyor.
Tabii o bizi şu açıdan ilgilendiriyor, etik açısından da ilgilendiriyor. Din sadece etik değil, yani etik kurallar indirme gibi bir belirleme gibi bir görevle sınırlı değil ama din onu da üstleniyor ve...
Hem de çok sıkışık şekilde üstleniyor.
Yani. Orada şu var, yani insanların törel olarak çok bozuldukları bir durumda onlara Tanrı korkusuyla Musa'nın daha düzgün bir törenlik vermesi gibi bir olay. Yani Yahudilik inancının doğuşu.
Sonradan da Hristiyanlar orada aynı şeyi yapıyor. Ondan
tabii
sonra
İslamlar
aynı
şeyi
yapıyor. Yani bütün şeyler.
Yani bu
aslında bilmiyorum yani şamanizmi incelemedim ama o zaman da bir korku şeyi var.
Orada şöyle bir ters orantı
korku
var.
Yunan var yani. Yunan şeyden tek tanrıdan önce yani ta Sümerlere bilmem ne.
Korkuyla etik paralel gitmiyor. Yani korkutulan bir kültür, korkuyla ahlaklı kılınmaya çalışılan bir kültür aslında ahlaksız oluyor.
Ama dinsel kültür tamamında var bu.
Yani Tanrı korkusu ahlak değil, ahlaksızlık getirmek durumunda. Çünkü korkuyla doğruyu yapan insan o korkuyu yendiği zaman doğruyu yapmıyor.
Ama yalnız bu şeyle ilgili değil mi? Şimdi bakışla ilgili bir şey. Mesela vahiyi eğer bir korku gibi düşünürseniz onu hani korkutma gibi alabilirsiniz. Ama vahiyi İnsanın mevcut anlama potansiyeli gibi düşünürseniz veya bir insanın en mütekamil mi denir, en gelişmiş haliyle alabilme potansiyeli olduğunu düşünürseniz, hani Kant'ın dışarıdaki değil kendindeki durumla eşleştirirseniz, vahiy çok olmayacak bir şey değil. Ha, vahiyinin yorumlama biçimi hani bugün farklı olabilir ama neticede yine de insanın alma potansiyelini gösteren bir şey gibi düşünüyorum vahiyi.
Bir de korku dışsal bir şey ama insan zaman içerisinde bunu us olarak düşünceye geçirdiği zaman bunu duyunç haline de getirebilir. Yani dinin bir takım argümanları dışsal olarak alıyor işte vahiyi falan. Ama bir süre sonra zaman içerisinde bunları kendi düşüncesinde de mesela işte çalmayacaksın.
Ama şartlanmışlık değil mi o?
Hayır, şartlanmışlık değil. Bir süre sonra bunun
bir başkasına verdiği zarar... Zaten içselleşme değil mi bu?
Evet.
Yani o da bir basamak
bir
gibi.
Süre sonra içselleştiriyor bunu. Yani ille de korku şey olarak kalmıyor. Korkuyu yenersen ben bunu aşarım veyahut da bir, bunu gene yaparım şeklinde değil. Bir anlamda korkunun... Mesela işte çocuklara bir takım şeyler korkutularak vermiyor ama yasak olarak söyleniyor. Bir süre sonra onu ergen yaşa geldikten sonra düşünüyor ama çocuk durumu farklı ama benzer şeyler var. Düşüncesiyle onun evet doğru olduğunu bir süre sonra
ama o zaman onay veren o kendi duyuncu oluyor.
Evet, duyuncu oluyor.
Otorite,
evet,
dışsal otorite evet, kalkıyor. Evet, dinin evet. Ya da Tanrı'nın otoritesi yerine bireyin kendi duyuncunun otoritesi ya da duyuncunun yargısı geçiyor ve özgürlük o.
Çok sağlam bir şey.
Evet. Ama her çocuk durumunda ya da her insan durumunda olmuyor bu. Yani pek çok insan o doğruyu şey diye yapıyor. Tanrı'nın buyruğudur diye yapıyor.
Evet.
Ama Tanrı'nın buyruğudur diye bir yıl saçmalık da yapıyor yani.
Evet.
Tabii. Yani ama Tanrı'nın buyruğu olduğu için hepsi doğru.
Hayır, kendisinden, insanların kendisinden ürettikleri bir takım şeyler de Tanrı buyruğu diye yapıyor ama Tanrı'nın buyruğu...
Hayır, tabii. İyi
bir hal.
Yani Tanrı buyruğu için yapıyor olması, onların doğru olması için yeterli o bir düzeninde. Yani orada Tanrı adına ne yapılırsa yapılsın, doğru olmak durumunda. Haçlı seferi de olabilir, yakılma da olabilir, ne bileyim. Taşlama
belirli olarak. Bilincin mesela, belirli tanrısı gibi
yani,
bir şey.
Evet, evet, herkesin algıladığı
evet.
Şey.
O yüzden şey...
Şey isterseniz yarın değil mi? Yarın
bak. Zaman kazansın.
Tırıyoruz galiba.
Tırıyoruz. Yani daha bu konu uzun bir konu.
Bir tarafına...